1930'lu yıllar hem Türkiye hem de dünya için bir hayli gergin ve sıkıntılı bir süreçti. Dünya yeni bir savaşın eksenine doğru adım adım ilerlerken Türkiye tüm gayretiyle bu savaşın dışında kalmaya çalışıyordu. Yeni Türk Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal bir yandan sağlık sorunlarıyla boğuşurken diğer yandan Lozan'da yarım kalan hesaplarla uğraşıyordu. Ülke savaşlar sebebiyle harabeye dönmüştü. Memleketi ayağa kaldırma gayretleri de son hızla sürüyordu. Fakat dünya tüm hızıyla yeni bir harbe doğru gitmekteydi. 1929 yılında Amerika'da başlayan, bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizde Avrupa'da dengeleri değiştirmişti. Mevcut statükonun değişmesini isteyen ülkelerde yeni rejimler ortaya çıkıyordu. Özellikle İtalya'nın Habeşistan'ı işgaliyle birlikte Akdeniz'de Türkiye için yeni bir tehdit doğuyordu. Böyle bir atmosferde Türkiye günden güne Batı bloğuna yaklaşıyordu. Varlık mücadelesi içinde olan ülke eş zamanlı olarak birçok sorunla karşı karşıyaydı. Sıkıntılı günler yaşayan Türkiye, bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi bir de uluslararası çapta oldukça enteresan bir krizin içine düşecekti. Olaylar zincirini başlatan hadise İspanya İç Savaşı oldu. İspanya'da krallığın yıkılmasının ardından 1930'da kurulan Cumhuriyet yönetimi, toprak, kilise, ordu, eğitim ve çalışma hayatı gibi alanlarda bir anda pek çok şeyi değiştirmeye kalkmıştı. Ülkede toplumsal düzene yönelik tehdit ve sınıf ilişkilerinin bozukluğu gittikçe daha yoğun hissediliyordu. Cumhuriyet rejiminin getirdiği değişiklikler bir taraftan büyük beklentiler doğururken diğer taraftan da Cumhuriyet'in birçok güçlü düşman edinmesine sebep oldu. Francisco Franco'nun da dahil olduğu bir grup general 8 Mart 1936'da Madrid'de bir araya gelerek Cumhuriyet karşıtı bir ayaklanma başlatmayı kararlaştırdı. 20. yüzyılın ortasında Avrupa'nın göbeğinde bir ülke iç savaşı yaşıyordu. Milliyetçiler ve cumhuriyetçilerin kavgası Avrupa'da yeni bir çatışma sahası yarattı. Diğer ülkelerin tutumu birbirinden farklı oldu. İtalya ve Almanya bu ayaklanmayı desteklediği gibi asker, silah ve mühimmat noktasında yardımlarda bulundu. Özellikle bu iç savaş Almanlar için bir test sahası gibiydi. İspanya, Almanların Versay kısıtlamalarını delerek yaptıkları birçok silahın deneme tahtası haline gelecekti. Sovyetler Birliği cumhuriyetçileri desteklemiş, İngiltere ve Fransa ise karışmazlık komitesi kurarak isyancılara karşı tavır almıştı. Türkiye de karışmazlık komitesine katılarak olayların dışında kalmaya çalışıyordu. Uluslararası alanda bu gelişmeler yaşanırken iç siyasette de sıkıntılı günler yaşanmaktadır. 1925-1937 yılları arasında kesintisiz olarak başbakanlık görevini yürüten İsmet Paşa, Gazi ile yaşadığı anlaşmazlığın sonucunda görevinden ayrılır. Türkiye yeni bir başbakanla tanışır. Gazi Mustafa Kemal, ömrünün son yılına girerken yeni başbakan olarak Celal Bayar'ı seçer. Celal Bayar, Türkiye'nin 3. başbakanı olarak göreve geldikten yaklaşık bir yıl sonra modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini yumar. Atatürk'ün vefat ettiği günlerde kader arkadaşı İnönü siyasetten uzaktır. Başbakanlıkta ise hala Celal Bayar vardır. Atatürk'ün vefatının ertesi günü mecliste yapılan oylamada 322 oy alan İsmet İnönü artık devletin yeni reisidir. Devlet idaresinde yaşanan bu değişimin üzerine Başbakan Celal Bayar kabinesiyle birlikte istifasını verdi. İnönü usulen bu istifayı kabul ederken hükümeti kurma görevini yine Bayar'a takdim etti. Her ne kadar İnönü ile Bayar arasında görüş ayrılıkları bulunsa da ani bir değişim devletin akıbeti için sağlıklı değildi. Hükümette İnönü etkisiyle İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras dışarıda bırakıldı. İnönü bu mevkilerde uyumla çalışabilmek için kendisine yakın kimseleri tercih etti. Fakat 2. Bayar hükümeti de sadece 2,5 ay görevde kalabilecekti. Adım adım 2. Dünya Savaşı'na gidilirken bu süreçte bazı devlet adamlarının isimleri çeşitli yolsuzluk olaylarına karışıyordu. Yaklaşık 2,5 ay süren 2. Bayar hükümetinin sonunu getiren bu yolsuzluklardan ilki, tek parti döneminde Atatürk'ün çevresindeki en güçlü siyasi kişiliklerden birisi olan İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ olayıydı. Üstündağ hakkında asri mezarlık meselesiyle ilgili bir dava açıldı. Mezarlığın istimlakı sürecinde yolsuzluk iddiaları gündeme gelmişti. Bu dava Cumhuriyet'in 15. yılı sebebiyle çıkarılan af yasasıyla düşmüştü. Fakat bu sefer de Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün katafalkını ziyaret eden kalabalığın yarattığı izdiham yüzünden meydana gelen ölümlerle ilgili olarak soruşturma açıldı. Soruşturma belediyenin 10 yıllık faaliyetlerinin incelenmesi şeklinde genişletildi. Üstündağ hakkında asri mezarlık, otobüs ihalesi, Surp Agop davası gibi çeşitli davalar açıldı. Üstündağ bu davalardan beraat etse de hükümetin tek sorunu bu değildi. Bu dava sürecinin hemen ardından Inpex, Sati ve Denizbank'la ilgili yolsuzluk ve suistimal sebebiyle davalar açıldı. Denizbank tarafından İngiltere'ye sipariş edilen fakat iktisat vekaletince sözleşmesi onaylanmayan 11 geminin alımında Inpex adlı şirketin komisyonculuk yaptığı iddiası ortaya atıldı. Bir diğer dava konusuysa Denizbank'ın Sati isimli şirketin binasını usulsüz bir şekilde aldığı yönündeydi. Peki bütün bu olayların Denizbank üzerinden tartışılması neden Bayar ve hükümetini etkiliyordu? Denizbank'ın açılış sürecinde Celal Bayar önemli bir rol oynamıştı. Neredeyse Denizbank demek Celal Bayar demekti. Bu sebeple tartışmalar Denizbank üzerinden yürüyordu. İnönü hükümette her ne kadar keskin bir geçiş yapmasa da Bayar'ı günden güne zayıflatıyordu. Davalar sürecinde Celal Bayar'a yakın olan Denizbank'ın yönetici kadrosu tasfiye edildi. Devletin tepesindeki taht oyunları her kademede cereyan ediyordu. İşte bütün bu çekişme ve kavgalar bir beynelmilel krizle doruk noktaya ulaşacaktı. İspanya İç Savaşı'nda Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu karışmazlık komitesindeydi. İspanya'daki Türk diplomatlar savaşın cumhuriyetçilerin aleyhine ilerlediğini iletse de Türkiye yasal olarak hükümette bulunan cumhuriyetçileri tanımaya devam ediyordu. Fakat katıldığı komite kararları sebebiyle İspanya hükümetiyle hiçbir şekilde askeri ticaret yapmıyordu. Hatta savaşın sonucu netleşene kadar tarafsızlığını koruyacaktı. Ancak savaş günlerinde patlak veren olay Türkiye'yi derinden etkileyecekti. 3 Mart 1938. Washington'daki Türk Büyükelçiliğine bir bilgi ricası için telgraf gelir. Furnace Witty adındaki bir ulaştırma şirketi, kendilerinin Kanada'dan Akdeniz limanlarına hizmet sağlayan bir şirketin New York acentası olduklarını söyler. Türkiye'nin Kanada'dan sipariş ettiği 40 adet savaş uçağının rotasının ne olacağı ve bu sevkiyatın kim tarafından kontrol edileceği hakkında bilgi almak ister. Sevkiyat süreciyle ilgili kimseyle iletişime geçemediklerini, bu konuda kendilerine yardımcı olunmasını rica eder. Telgrafı alan elçilik birinci sekreteri Reşit Anamur hiçbir anlam veremez. Zira elçiliğin ve Türkiye'nin bahsedilen uçak siparişiyle ilgili zerre bilgisi yoktur. Konunun daha ilginç tarafı ise uçak alım işiyle ilgili tek yetkilinin Washington elçiliği olmasıdır. Elçiliğin haberi olmadan böyle bir siparişin verilmesi imkan dahilinde değildir. Reşit Anamur gelen telgrafa Kanada'dan satın alınan uçaklarla ilgili hiçbir bilgimiz yok şeklinde cevap verir. Bu olayın üzerine durum Amerikalı yetkililer tarafından da inceleme altına alınır. Amerikalı yetkililer siparişin varlığını doğrularken 40 civarı Grumman uçağının Türkiye için Kanadalı araba ve döküm şirketi tarafından parçalarının birleştirildiğini öğrendi. Bu ilginç telgrafın ardından İstanbul'daki Amerikan elçiliği de siparişlerin Türkiye tarafından verilmediğini Amerikan dışişlerine aktardı. Fakat ABD dışişleri siparişi kesinlikle Türkiye'nin verdiğini ve uçakların bir kısmının rotada olup çoktan Atlantik Okyanusu'nu geçtiğini bildirdi. Bu gizemli olay ülkelerce araştırılıyor fakat tam anlamıyla netice alınamıyordu. Ortada sipariş edilmiş onlarca uçak vardı. Hazırlıklar başlamıştı. Kanadalılar uçakları birleştiriyor fakat tam teslimatın nereye yapılacağını bilemiyordu. Türkiye ise konudan tamamen habersizdi. Amerika'da ise olayın ilk farkına varan Amerika Silah ve Cephane Kontrol Şefi Joseph Green oldu. Green, olayı öğrendikten sonra hadiseyle ilgili bilgi vermek için Washington elçisi Münir Ertegün'le görüştü. Elçi Ertegün, olayı Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı açısından çok önemli gördüğünü, belgelerin sahte olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Green'den özel rica ile sahte belgelerin bir kopyasını istedi. Green de gayri resmi şekilde Ertegün'e bu girişimde kullanılan belgelerin bir kopyasını verdi. Bir yıl önce Washington elçiliği benzer bir durumu yaşamıştı. Bir Amerikalı elçiliği arayarak Türk hükümetince satın alınmış gibi görünecek ama aslında Cumhuriyetçi İspanya limanına yön değiştirecek uçaklar için kendisinden gerekli belgelerin temini konusunda yardım istemişti. Ertegün de teklifi öfkeyle reddetmişti. Belgeler Ertegün'e ulaştığı gibi Türk Dışişleri Genel Sekreterliğine de ulaşmıştı. Genel Sekreterlik, Amerikalı temsilcilere belgelerdeki imza, mühür ve benzeri işaretlerin Türk hükümetince kullanılan imza ve mühür olmadığını aktararak bunların açık bir sahtekarlık olduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak 3 ülkede birden soruşturmalar yürütülmekteydi. Fakat Türkiye'nin o günlerde tek derdi bu uçaklar değildi. Mustafa Kemal Atatürk, 1938'in son aylarına girilirken sağlığını tamamen kaybetmişti. Hastalığının ilerlemesine rağmen Hatay meselesine yoğun çaba harcayan Gazi, yorgun düşmüş, yolun sonuna gelmişti. Türkiye el altından uçak hadisesini araştırırken diğer taraftan da iç dinamikleriyle uğraşıyordu. Mart ayında patlak veren bu hadisenin detayları netleşirken Atatürk 10 Kasım'da hayata gözlerini yumdu. 11 Kasım yeni bir Türkiye'nin başlangıç tarihiydi. Ayrıca yeni bir hesaplaşmalar dönemi de başlayacaktı. Uçak hadisesi devlet içinde soruşturmalar yoluyla çözümlenirken basına ilk yansımaları Ocak 1939'da oldu. 8 Ocak 1939 tarihli Cumhuriyet gazetesinde bir süre önce Ekrem König adında birinin Hariciye ve Milli Savunma Vekilinin imza ve mühürlerini taklit ettiği, Amerika'dan Türkiye için uçak satın alıp Cumhuriyetçi İspanya'ya gönderme teşebbüsünde bulunduğu yazıyordu. Durumun Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün tarafından fark edilerek dışişlerine bilgi verildiği ve sahtekarlıkla ilgili tahkikatın devam ettiği söyleniyordu. Peki bu olayın özü neydi? Ekrem Hamdi Bakan, namı diğer König Ekrem. 1. Cihan Harbi sırasında Almanlarla çalışan Ekrem Bey, bu dönemde Almanca kral manasına gelen König lakabına mazhar oluyor. König Ekrem'in sonraki hayatı ise pek karanlık. Silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık gibi işlere bulaşan König Ekrem, uluslararası silah kaçakçılarıyla çalışıyordu. İspanya'da patlak veren iç savaşta kaçakçılar için büyük bir fırsat anlamına gelmekteydi. 1937'de hayata geçirilen bu dolandırıcılık planında kilit rol oynayan König, Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp ve Dışişleri Müsteşarı A.G. Aksel'in imza ve mühürlerini taklit ederek Türkiye Cumhuriyeti adına Kanada'daki Canadian Car and Foundry şirketine 40 adet Grumman savaş uçağı sipariş eder. Siparişin resmi kanallardan geldiğini düşünen şirket, Kanada hükümetinden de onay alarak üretime başlar. Fakat König'in oyunu, Washington Konsolosluğu'na yardım çağrısında bulunan tırnak içinde talihsiz bir telgrafla bozulur. Hadise 38 yılında devletin radarına giriyor ve işler sarpa sarıyor. Tahkikat sonucu sahtecilik ortaya çıkıyor ve Kanada'dan Türk Dışişleri'ne uçak siparişine ilişkin raporlar yazılıyor. Fakat König'in iltisaklı olduğu Dışişleri Protokol Müdürlüğü memurlarından Ruhi Bozcalı evrakları derhal Ekrem'e iletiyor. Ekrem de durumu fark edince tabiri caizse sırra kadem basıyor. Olayın 1939 başlarında duyulmasıyla birlikte Bayar hükümeti zor günler geçirdi. 11 Kasım'da başlayan İsmet Paşa dönemiyle Bayar, hükümeti kurarken Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü arası kaybetmişti. Yaklaşık 2 aylık süreçte çok sayıda bakan da çeşitli sebeplerle görevden ayrıldı. 28 Aralık'ta İktisat Vekili Şakir Kesebir ve Marif Vekili Saffet Arıkan istifa etti. 3 Ocak'ta da Adliye Vekili Hilmi Uran istifa ediyordu. Ama en önemli istifa Milli Savunma'dan gelecekti. Siparişte imzası taklit edilen Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp de 7 Ocak 1939'da istifa etti. Başvekil Celal Bayar, istifanın sebebinin doğrudan uçak skandalıyla ilgili olduğunu itiraf ederken, Özalp'in kendisinden şüphelenilmediğini, soruşturmayı kolaylaştırmak amacıyla istifa ettiğini söyleyecekti. Hükümet adeta Theseus'un gemisi paradoksuna dönüşüyordu. Yola çıkan kadroyla varılan nokta arasında çok ciddi bir farklılık vardı. CHP içerisinde yaşanan taht oyunlarının kazananı artık belliydi. 25 Ocak 1939 tarihinde Celal Bayar hükümeti istifasını vermiş ve oyun bitmişti. Peki hükümetin istifasına giden yolda önemli hadiselerden birisine sebep olan König Ekrem'in hikayesinin devamı ne oldu? Ekrem uzun süre Avrupa'da firari olarak yaşadı. Türkiye bu süreçte König'in iadesi için birçok ülkeyle temasa geçmişti. Gerek 2. Dünya Savaşı koşulları, gerekse Ekrem Hamdi'nin devamlı seyahat etmesi sebebiyle 1943 yılına kadar firari olarak hayatına devam etti. Ancak König Ekrem için 1943 yılı yolun sonu oldu. Paris'te yakalanarak tutuklanan König, kısa süre sonra Türkiye'ye iade edildi. Ülkeye getirilen meşhur dolandırıcı, ciddi suçlamalarla mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme sürecinde de enteresan iddialar ortaya atan König, bu işi Matbuat Genel Müdürü Fuat Baban'la birlikte planladıklarını, Fuat Baban'ın arkasında ise Kazım Özalp'in bulunduğunu ileri sürdü. Fakat iddialarını kanıtlayamadı ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını çektikten sonra serbest kalan König, hangi işlerle meşgul oldu bilinmez. Ancak bilinen bir gerçek var. 1962 yılında arkasında enteresan bir uçak kaçakçılığı hikayesi bırakarak hayata gözlerini yumdu. Savaşta fırsat gören König Ekrem'in hikayesi bir başbakana, bir hükümete ve uluslararası itibara mal oldu. İkinci Dünya Savaşı arifesinde Cumhurbaşkanı İnönü ilk zaferini Bayar'a karşı kazanacak, Bayar ise intikamını savaş sonrası süreçte alacaktı. Bu hikayenin bir başka kahramanı da Mehmet Münir Ertegün. Ertegün'ün hayatı o dönemdeki pek çok devlet adamı gibi oldukça debdebeli. Ertegün'ün annesi Özbekler Tekkesi Şeyhi İbrahim Ethem Efendi'nin kızı. Baba tarafının soyu Mehmet Nasuhi Efendi'nin soyuna dayanıyor. Mektebi Hukukişhane'de eğitim gören Ertegün önemli bir hukukçu oldu. Brest-Litovsk ve Sevr anlaşmalarının görüşmelerine katılmış ve önemli görevler üstlenmişti. Milli mücadele günlerinde İstanbul'la Ankara arasındaki önemli görüşmelerden olan Bilecik görüşmelerine katılan Ertegün, diğer heyet üyeleri gibi Mustafa Kemal tarafından alıkonur. Bir müddet sonra bütün heyet payitahta dönerken Ankara'da kalan tek heyet üyesi Ertegün'den başkası değildir. Milli mücadelede önemli hizmetlerde bulunan Ertegün, Lozan'da da çok önemli işlere imza attı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte tecrübe sahibi bir hariciyeci olarak Avrupa'nın önemli başkentlerinde elçilik yaptı. 1934'te atandığı Washington Büyükelçiliği ise son görevi olacaktı. Bu görevinde Meksika ile de temasa geçen Ertegün, Türkiye'nin dış ticaretinin gelişmesine önemli katkılar verdi. Yaşamı boyunca devlet hizmetinde çalıştığı gibi vefatının ardından da önemli bir olayın öznesi oldu. 1945'te savaş bitmiş, yeni dünya düzeni inşası için çalışmalar ve çatışmalar başlamıştı. Türkiye'den farklı konularda birçok talebi bulunan Sovyetler Birliği en büyük tehlikelerden birisi olarak görülmekteydi. Türkiye ise tercihini batıdan yana kullanacaktı. Bu tercihi simgeleyen olay ise Ertegün'ün cenazesi oldu. 1944 yılında vefat eden Ertegün'ün naaşı 1946 yılında Amerikan donanmasının en büyük gemisi USS Missouri ile İstanbul'a getirilecek ve Türkiye resmen safını belli edecekti.